Ayrım 16 sayfa 164. Ultimatum. Anders de la Motte. 15. bölüm. Villaya uzanan patika Carolina ve Carl Erich'in arabalarıyla kapanmıştı. Bu yüzden şoför Stenberg'i caddede indirdi. Saat akşam 7'ye yaklaşıyordu ve Stenberg'in tek istediği küvette iyice bir yıkanmak, kendisine sert bir viski koymak, televizyonun önüne kurulmak ve John Torning'le girdiği tartışmayı unutmaktı. Babasını görmenin yarattığı Sophie görüntülerini kafasından atmak. Ama bunlar yerine aile engizisi yolunun karşısına çıkmak zorunda kalacaktı. Koruması Becker ön kapıya kadar onunla beraber yürüdü. Nisse Bowman, Carl Erich'in büyük siyah Volvo'sunun yanında durmuş sigara içmekteydi. Bu sağlam yapılı ufak tefek adam sigarasını görünmeyecek şekilde avucunun içinde tutuyordu ve Stenberg ile Becker'ın geçtikleri sırada sanki yasak bir şey yapıyor ya da en azından yaparken görünmek istemiyor gibi elini arkasına götürdü. Stenberg, Lahey'deki davalarda nöbet tutan askerlerin de aynı şekilde sigara içtiklerini görmüştü. Bowman'a hızlıca bir selam verdi ve aynı şekilde selamlandı. Bowman boş muhabbet açmaya yeltenmedi. İçeri gelmesine dair Carolina'nın muhtemel tüm ısrarlarına rağmen dışarıda kalmayı tercih etmişti. Stenberg karşısındaki adamın kendisini kabullenmesine dair tüm çabalarından uzun zaman önce vazgeçmişti. Yıllar içinde bir çeşit centilmenlik anlaşması geliştirmişler ve karşılaşmalarını az çok tahammül edilebilir hale getirmişlerdi. Stenberg Becker'a veda etti, ön kapıyı kapattı ve holde durdu. Birkaç derin nefes aldıktan sonra mutfağa doğru ilerledi. Carolina yaz sıcağına rağmen ateşi yakmıştı. Diğer yandan bu sıradan bir odun ateşi değildi. Ağır New England tarzı dolap kapakları ve Gotland kireç taşından mutfak tezgahıyla birlikte Stenberg'in hatırlamak bile istemediği bir meblağ tutan 20 minik dekoratif gaz aleviydi. Carolina ve Carl Erich büyük mutfak masasında oturuyorlardı. Carl Erich baş köşede, Carolina da sağındaydı. Kafa kafaya vermişlerdi. Anlaşılan bir başka gizli buluşmaydı. Stenberg odaya girince Carolina ayağa kalktı ve ona doğru yürüdü. John'la buluşman nasıl geçti? Stenberg karısının yanağından öptü, çantasını yere bıraktı ve cevap vermeden önce ceketini çıkarttı. İyi. Sadece iyi mi? Oldukça detaylı bir betimleme oldu. Kayınpederi kravatını çözmüş, gömlek kollarını kıvırmıştı ve elinde Stenberg'in viski kadehlerinden biri vardı. Otursana Jesper. Carl Erich boştaki sandalyeyi işaret etti ve Stenberg bir süre kımıldamadan durdu. Kendisinin viskisini içen bir adam onu kendi masasına oturmaya davet ediyordu. Muhteşem. Carolina başka bir kadehle yanına gelip ona içkisini verdi ve söz dinlemesi için ona ufak bir bakış attı. Stenberg birkaç saniye daha tereddüt etti. Carolina'nın kaşlarından birini kaldırmasına yetecek kadar uzun bir araydı. Çocukluk yapma Jesper. Stenberg gönülsüzce bir sandalye çekip oturdu. John'la nasıl gitti anlatsana dedi Carl Erich. Oldukça neşeliydi, eskiden olduğu gibi diyebilirim. Stenberg kehribar renkli sıvıdan bir yudum aldı. Aniden Sophie'nin kendisine bir viski kadehi fırlattığı aklına geldi. Neredeyse yüzüne gelecekti. Stenberg gözlerini sıkıca yumup bu hatıra parlamalarını bastırmaya çalıştı. Evet, ben de aynı şeyi duydum. İş arkadaşlarımdan biri onu geçen gün mahkemede uzaktan görmüş. Karşı tarafın canını okumuş anladığım kadarıyla. Uzaktan görmüş. Bu tabirin ima ettiği tesadüf hissi kesinlikle gerçek değildi. Carl Erich bilgilendirilmeyi severdi. Kendisinin işine yaramayan hiçbir sürprizi ya da sırrı sevmezdi. Hep bilmek isterdi. Bir an için Sophie Stenberg'in aklına geri geldi. Peki John ne diyecekmiş? Stenberg kadehinden bir yudum daha aldı, sonra kadehi masaya, istediğinden biraz daha sert bir şekilde bıraktı. Çıkan sesi duyan karısı çenesini büzdü. Eva Svensk'in atanması konusunu açtı. John onun iyi bir seçim olmadığını düşünüyor. Arkasında yatan düşünceyi anlasa bile. Ona göre Adalet Bakanlığı'na odaklanmam lazımmış. daha yükseği hedeflemeliymişim, en azından şimdilik. Karl Erik ağır ağır başını salladı. Caroline kristal sürahi alıp kadehlerini yeniden doldurdu. Başka? Aslında sormak istediği, sorun çıkaracağı imasında bulundu mu diye düşündü Stenberg. Barolar Birliği'nin etkili bir yapı olduğunu vurguladı ve gelişmeleri dikkatle takip edeceğini. Başka bir deyişle masada bir sandalye istiyor. Daha doğrusu talep ediyor dedi Caroline soğuk bir sesle. Stenberg cevap vermek üzereydi ki Carolina'nın kendisine değil babasına baktığını fark edince sustu. Carl Erik sandalyesine yaslandı. Sadakat iyi bir şeydir Jesper. John sana yardımcı olmak için çok şey yaptı. Evet, bunu belirtti diye düşündü Stenberg, tıpkı şimdi senin yaptığın gibi ve bunu apaçık bir şekilde söyleyecek kadar da kabaydı. Ama devir değişti diye devam etti kayınpederi viskisini kadehin içinde yavaşça döndürürken. Durumu biraz araştırayım. Belki John'un dikkatini başka yere çekecek bir şeyler buluruz. Caroline Stenberg'den önce söze girdi. Sence bunu anlamaz mı babacığım? John Thorling dünkü çocuk değil nihayetinde. Her şeyin bir bedeli var canım. Sadece bunun ne olduğunu bulmak lazım. Ve John kibirli bir adamdır. Sağlam bir unvanı geri çevirmeyeceğine eminim, büyükelçilik gibi bir şeyi. Stenberg kadehini bitirdi, gözünün ucuyla Carolina ve babasının bakıştıklarını gördü. Yalnızca bir iki saniye sürmüştü ama ne anlama geldiğini hemen anlamıştı. Bu o yokken zaten konuştukları ve tam bir anlaşmaya varamadıkları bir durumdu. Buna rağmen ona ne düşündüğünü sormuyorlardı. Karar verici oyu onun vermesini istemiyorlardı. ''Başka bir şey biliyor muyuz?'' diye sordu Stenberg konuyu değiştirmeye çalışarak. ''Başbakanın planları hakkında, durumları kamuyla ne zaman paylaşmayı düşündüğünü mesela.'' Kayınpederi başını iki yana salladı. Başbakan pek açık sözlü değil, en yakın sırdaşlarına karşı bile. Ama kötü anket sonuçları hakkında bir şey yapması için baskı artıyor. ''Problemin çözümü sensin, onda mutabıkız.'' Fakat bir sebepten resmi kararı vermeden önce beklemek istiyor gibi ve o beklerken muhalefet giderek güçleniyor. Esas rakibimiz kim dedi Carolina. Adalet Bakanı olarak kimi aday gösterecekler? Stenberg aynı soruyu soracaktı ama Carolina ondan birkaç salise önce davranmıştı. Victor Amante hiç şüphe yok. AB'deki kariyeri onu bir aday olarak öne çıkarıyor. Victor daha önce Brüksel'de kalmayı tercih edeceğini söylese de. Artık öyle değil dedi Stenberg nihayet bir laf edebilmişti. Değil anlaşılan ve o ve ekibi hazırlıklar yapmaya başlamışlar. Adli kurumlarda ittifaklar oluşturuyorlar. Üvey oğlu yakınlarda burada Stockholm'de bölgesel suçlar biriminde görevlendirilmiş. Staffan Kollander'in burnunun dibine. Victor Amante'nin Kollander ve Svensk hakkında bilgi toplamak için üvey oğlunu mu kullandığını düşünüyorsun? Carolina yine bir adım öndeydi. Stenberg bunun kendisini sinirlendirmesine izin vermemeye çalıştı. Carl Erik omuz silkti. Küçük Amante kaçmadan önce Atıf Kassab'ı sorgulayan son kişiydi. Bu kayda değer bir durum çünkü kendisi için bir polis memuru değil ve sorgulama teknikleri eğitimi de almamış. Bu henüz resmi değil ama Kassab Amante'nin cebinden kelepçe anahtarı çalmış ve firar ederken onu kullanmış. Kasap hemen yakalanmazsa bölgesel suçlar biriminin amiri de emniyet genel müdürünün kendisi için planladığı tepe pozisyonu artık rüyasında görür. Ölümcül bir darbe değil belki ama kesinlikle Eva Svensk için kara bir leke olur. Kollander onun en yakın müttefiklerinden biri. Ancak buna rağmen onu kenara çekmekten başka çaresiz kalmaz. Bunu Victor Amante planlamış olabilir mi? Stenberg sorar sormaz bu sorunun ne kadar aydınlatıcı olduğunu fark etti. Kahretsin bunları bilmesi gerekirdi. Bu onun sorumluluk alanı, onun krallığıydı. Wallin genelde onu böyle şeylerden haberdar ederdi. Fakat tam da şüphelendiği gibi Wallin'in sadakatine artık güven olmazdı. Elbette tam emin olamam ama kesinlikle çok talihsiz bir tesadüf. Carl Erick'in sesi hiç de patronluk taslar gibi değildi. Ancak Stenberg dönüp baktığında Carolina'nın kendisine şüphelerini doğrulayan bir şekilde gülümsediğini fark etti. Bu onun "endişelenme sevgilim, iyi gidiyorsun" gülümsemesiydi ve aslında tam aksi anlamına geliyordu. 16. Bölüm. Atıf rüyasında bir kaplan görmekteydi. Bir defasında Bağdat'taki yıkık bir hayvanat bahçesinde gördüğü bir hayvandı. Kabuk bağlamış postu sıska yaşlı bir erkek. Bakıcılardan biri ona aptal numaralar yaptırmaya çalışıyordu. Küçük taburelerin üstüne zıplama, arka bacakları üstünde durma ve seyircilere pati sallama. Kaplan boyun eğiyordu, neredeyse ehlileştirilmiş gibiydi ve bakıcı kendisine aşırı güveniyordu. Kaplanın ağzını açtırıp başını ağzının içine sokuyordu. Muhtemelen bu numarayı daha önce yüzlerce defa yapmış ve işler her seferinde yolunda gitmişti. Bir hafta sonra kaplan bakıcının kafasını ısırıp koparmıştı. Gazetelere göre kaplanın adamın bedenini bırakması için 5 kaplanı öldürmek için ise 3 kurşun gerekmişti. Atıf'ın rüyasında kaplan bir orman açıklığında önünde duruyordu. Hayvan sıcak havada nefes nefeseydi. Gövdesi şişip iniyor, ağzı yarı açık, dişlerinin ardındaki etli dilini gözler önüne seriyordu. Gri burnunun çevresinde koyu, pas kırmızısı lekeler vardı. Hayvan gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Atıf'ın sırtından terler damlıyor, tişörtünü ıslatıyordu. Kaplanın önündeki zeminde kanlı bir paçavra vardı. Bağlanarak bir ilmik haline getirilmiş bir hapishane pantolonu. Kaplan ona bakmaya devam etti. Gözleri karanlık ve parlaktı. Kan ve tam adlandıramadığı başka bir şeyin kokusu onu bunaltıyordu. Sıcak her şeyi daha da fenalaştırıyordu. Kokunun korku olduğunu fark ediyordu. Atıf'ın korkusu. "Amu, amu!" Tindra ona sesleniyordu. Atıf küçük kızın ormanın içinden geldiğini işitiyordu. Dosdoğru ona doğru, dosdoğru kaplana doğru. Ona seslenip durmasını, arkasını dönmesini ve olanca gücüyle kaçmasını söylemek istedi. Ama yalnızca zayıf bir gurultu çıkarabildi. Sanki bir kedi mırıltısına benziyordu. Kaplan kulaklarını kaldırdı ve şaşırtıcı bir çeviklikle ayaklandı. Canavar birkaç saniye daha Atıf'a bakmaya devam etti. Sonra dönüp çalılıklara daldı. Dosdoğru Tindra'ya doğru. Atıf'ın felci geçti ve kaplanın ardından karanlığın içine daldı. Keskin bir çığlık onu uyandırdı. Kanepede doğruldu. Ses artık uyanık olmasına rağmen devam etti ve pencerenin dışındaki otobüsün gıcırdayan frenlerinin sesine dönüştü. Altındaki çarşaf ıslanmıştı ve Atıf bir an bunun kan olduğunu sandı. Derken aynı anda hem üşüdüğünü hem de terlediğini fark etti. Bulantı midesine bir yumruk gibi indi ve sakat ayağının el verdiğince hızla tuvalete doğru sendeledi. Küvetin kenarına çöküp midesindeki bira ve deniz suyunu boşalttı. Dışarıda sokaktaki otobüs fren yapıp durdu. Tabii eğer bu kafasının içinde çığlık atan küçük bir kız değilse, giderek yaklaşan bir canavardan kaçan bir kız. Atıf omzunda bir el hissetti. Kulağına elektronik bir termometre sokuldu. Ateşini ölçerken biplediğini işitti. Bunun çok da gerekli olduğundan değildi. İkisi de ne olduğunu farkındaydı. Neden hala kadının dairesinde olduğunun. 39.2 dedi Natali. Dünden bile daha yüksek. Yara enfekte olmuş durumda ve kan zehirlenmesi yaşamak istemiyorsan acilen penisiline ihtiyacım var. Ayarlayabilirim ama sana pahalıya patlar. Yalnızca reçeteyle satılıyor. Atıf hayır demek istedi. Zaten planladığından bir gün daha uzun kalmıştı. Firarından bu yana 36 saat geçmişti ve şu an itibarıyla çoktan Cassandra ve Tindra'yı kurtarmaya girişmiş olmalıydı. Ama gerçekle yüzleşmesi lazımdı. Bu halde herhangi bir kurtarma planı uygulamak bir yana dursun merdivenleri bile inemezdi. 3.000 daha diye mırıldandı. 5 dedi Natali hemen cevap vermeyince. Bir gece daha kalabilirsin aynı şekilde. Natali omuz sıktı. Elbette Richard, 5'te dönerim. Bir parasetamol al ve bol bol su iç. Yarayı elleme ve kanepeye kusma, anlaştık mı? Tabii dedi Atıf. Sorun yok diye ekledi sadece birkaç saniye gibi gelen bir süre sonra. Oysa Natalie çoktan gitmişti. Altı sıra sandalye, 15 polis memuru, Julia ve Person dahil hepsinin elinde kahve bardakları vardı ve gözleri ekrana dikiliydi. Bölgesel suçlar biriminin müdürü önlerinde duruyordu. Herkese günaydın, durumu kısaca bir özetleyerek başlayacağız. Collander sanki hareketsiz durmakta zorlanıyormuş gibi tertemiz cilalanmış ayakkabılarını kıpırdatıp duruşunu düzeltti. Nereden başlayalım, failden mi? Ön sıradaki iki sandalyeye yayılmış Person'a baktı. Naylon gömleğinin kokusu ilk defa her yere sinmemişti ama Julia zaten ondan birkaç sıra geride oturuyordu. Kurşun dışında hiçbir adli delilimiz yok. Kurşun da ev yapımı gibi görünüyor. Olay mahalline ait tüm fotoğrafları gördünüz. Mermi daha önce hiç görmediğim bir biçimde yayılmış. Odadaki polislerin birçoğu başlarını sallayarak onu onayladılar. Akşam gazeteleri fotoğrafları çoktan yayımlamıştı. Fail buradan kaçalı çok olmuştur. Muhtemelen seçtiği Avrupa ülkesine dönmüştür bile diye devam etti Person. Bütün havayolu şirketlerinin yolcu listelerini kontrol ediyoruz ama bir eşleşme bulma şansımız sıfıra yakın. Anlıyorum. Collander yine ayakları üzerinde sallar. Peki cinayetin nedeni? Eğer kasabın dediğine bakacak olursak, Person birkaç saniye durdu, Collander huzursuz bir biçimde kımıldandı. Nedeni intikamdı. Ebu Hamza ve Joachim Gilsen diğer suçlulardan para çalıyorlardı ve şimdi ikisi de öldü. Peki Ebu Hamza'nın işini kim devraldı? Oradan birkaç şüpheli çıkarabiliriz. Person başını uzatıp arka taraftaki sandalyeleri kolaçan etti. Gabrielson, bize bu konu hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Ne de olsa soruşturmanın kurum içi kısmından sen sorumlu gibisin.
Elbette.
Julia kucağındaki not defterinin sayfalarını çevirdi. Person son konuşmalarından bu yana onu biraz olsun affetmiş gibiydi. Ama yeniden gözdesi olduğuna dair bir işaret de yoktu. Diğer yandan en azından Amante ile giriştiği bağımsız soruşturmayı Collander'e söylememişti sanki. En azından henüz.
İstihbarat birimiyle konuştum ve kendi kaynaklarımdan bazılarını aradım. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Döviz büroları ve restoranlar hiçbir şey olmamış gibi işlerine devam ediyor. Hiçbirinde yeni bir sima yok. Ebu Hamza'nın en büyük kızı Susanna hala büroları yönetiyor ve nişanlısı da diğer mülklerde görülmüş.
Eldar Cafarov diye ekledi Person, olay yerindeydi. Ebu Hamza'nın şoförü, koruması ve sağ kolu.
Teşekkürler, biliyorum dedi Collander ilgisizce.
Ama Person oralı olmadı. Yani Ebu Hamza'yı her kim öldürdüyse henüz işini devralmak için bir hamle yapmadı. Durumu böyle özetleyebilir miyiz Gabrielson?
Julia başıyla onayladı. Evet, doğru. Ancak hem Susanna hem de Cafarov'un etrafı korumalarla çevrili. Demek ki endişeliler. Alsio'daki villaları da bugünlerde kale gibi.
Anlıyorum dedi Collander. Peki ya Atıf Kasap? O cephede neler oluyor?
Elimizdeki tüm kaynakları kullanıyoruz dedi Person. Baldızı ve yeğenini sıkı takibe aldık.
Geçmişte ilişiği bulunan bütün adresleri de kontrol ediyoruz. Pasaportu bloklandı ve Interpol aracılığıyla arama emri çıkarttık. Soruşturmaya değer başka bağlantılar bulabilmek adına kapsamlı bir iç arama yapıyoruz. Ama benim tahminim çoktan yurt dışına çıktığı yönünde. Bir araba çaldı ya da satın aldı ve Avrupa üzerinden Irak'a dönüyor. Gilsen'den gizli hesabın bilgilerini alıp o küçük piç kurusunu boğdu. Yani para sıkıntısı çekmiyor. Orada bir kral gibi yaşamaya yetecek parası var.
Odadaki memurlar, özellikle de koridorun uzak ucundaki Person destekçileri başlarını sallayıp onayladılar. Julia itiraz etmek üzere ağzını açtı. Kendine engel oldu ama anlaşılan yeterince çabuk davranamamıştı.
''Sen bir şey diyecek gibiydin Gabrielson'' dedi Collander.
Person yeniden arkasına dönüp gözlerini Julia'ya dikti. ''Sadece'' dedi Julia, ''ben kasabın henüz ülkeyi terk etmediğini düşünüyorum.''
''Neden öyle düşünüyorsun?''
Julia diğer memurların kendisine baktığını hissetti. ''Kassabın hücresinde kişisel hiçbir eşyası yok. Yalnızca birkaç kitap ve yeğeninin fotoğrafları.''
Dedi arkasındaki yaşlıca dedektiflerden biri Julia'nın ensesine bir nane esintisi üfleyerek.
Bu Hamza'yı öldüren ve Gilson'i öldürmeye çalışan her kimse yalnızca intikam peşinde değildi. Aynı zamanda kendilerinden çalınan paranın da peşindeydiler. Kassabın dediğine bakılırsa 15 milyon civarında.
Julia en iyi stratejinin Person'u kendi yanına çekmek olduğuna karar vermişti.
Tıpkı senin de dediğin gibi patron, eğer kassabın burada sorgulanırken söyledikleri doğruysa şimdi para onda demektir. Milyonlarca kron, üstelik parada hakkı olduğunu iddia eden bir sürü kişi var, tehlikeli kişiler. Kassab bunu biliyor. Eğer ülkeden ayrılırsa baldızı ve yeğeninin kolaylıkla avlanacaklarını biliyor. Bu yüzden bence hala burada. Ailesini ülkeden çıkaracak bir yol arıyor olmalı.
Hollander ona baktı ve yüzü aynı görüşte olduğunu belli eden bir şekilde buruştu. Sanırım haklısın Gabrielson. Kassap muhtemelen hala Stockholm'de bir yerlerde. Esas mesele onu önce kimin bulacağı? Biz mi? Yoksa parayı isteyen kişiler mi?
Odada hafif bir mırıltı oldu. Julia'nın anladığı kadarıyla çoğu onunla hemfikirdi. Gözünün ucuyla Person'un kendisine baktığını gördü. Yüzündeki ifade hiç hoşuna gitmedi.
16. ayrımın sonu. Sayfa 174.